İskenceye feryatlar dize çıkay dize, yazıklar olsunsa sahip çıkmadın bize. HDP'nin vekili geldi İkizdere'ye, hani senin vekiller nereye dur nereye? İki Türkiye diyeyim Tayyip Erdoğan'sa, hani senin vekiller hep girsinler toprağa. Sarayda yaşayısın sen, sarayında kal, ormanımızı aldın, evlerimizi de al. Beşik'teki çocuğun acep nasıl dur huyi, yukarı eskenciden geleyi köyün suyu. Hani senin vekiller nereye dur nereye, nasıl sattınız bizi bir kalkan dereliye? Hani senin vekiller nereye dur nereye, nasıl sattınız bizi bir kalkan dereliye? Çıktım Sirtun üstünden gördüm büyük dereyi, Recep Tayyip Erdoğan kaybettin etoneyi. Hep bir duracağık ormanların yanına, hakkımızı yiyenun ateş insun karnına. Hep bir duracağık ormanların yanına, hakkımızı yiyenun ateş insun karnına.
Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla, Mühim Şeyler programında birlikteyiz Cemalettin Taşçı ile beraber. Bu hafta İkizdere'de yaşanan olaylar var. Çevreye, köyüne sahip çıkan kadınlar mücadele ediyorlar. Ama buna karşılık bir liman yapılması için o limanın da kullanılmak üzere gerekli olan bazalit taşının ancak İkizdere'de olduğu iddia edilerek oradan taş çıkartılması için çaba harcanılıyor. Ruhsat verilmiş ama köylüler, özellikle de kadınlar buna direniyorlar. Bu bir yandan da bir tarım ölçeği açısından da baktığımızda küçük bir üretim ölçeğini tekabül ediyor. Aslında büyük bir şey değil. Geçimlik bir orada üretim var. Çay, bal üzerine ve hayvancılık üzerine bir geçim var. Çok da geniş alanlar değil. Aslında köylülüğün geleceği olmadığını, köylülüğün desteklenmemesi gerektiğini söyleyen Cemalettin böyle bir durumda acaba ne diyecek, nasıl bir yaklaşım ortaya koyacak? Şimdi köylülüğü mü savunacak yoksa İkizdere'ye gitsin, liman daha iyidir, büyüyor, şehirleşiyor. Özellikle İpek yolunun da bir parçası olacakmış falan gibi küreselleşmenin bir parçası mı diyecek?
Evet. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Yani benim başından itibaren küreselleşme derken kastettiğim şey hep yerelin küresele eklemlenmesi. Ben yerelliği ihmal ederek bir küreselleşmenin veya işte dünyanın her tarafını formatlayarak küreselleşmenin zaten mümkün olmadığını düşünüyorum. Mümkün olsaydı da sağlıklı olmazdı. Küreselleşmenin de zaten yerelliği çok da imha etmiyor olduğunu genel olarak düşünüyorum yani. Daha çok önce konuştuğumuzda küreselleşme lafları falan filan yokken Türkiye'de ve Avrupa'da bilhassa işte bu Amerikanlaşmaya yönelik itirazlar, Amerikanlaşma tabiriyle dile getirilirken demiştim. Sonuçta o Amerikanlaşma dediğimiz şey Amerikalılar için de yeni bir şey yani. Amerikalıların yaşlıları da o yeni nesillerin Amerikanlaşmasından, yani bizim Amerikanlaşma dediğimiz hallerinden müştekiler demiştim. Sonuçta dünya belli bir fazdan geçiyor idi ve işte daha önce var olmayan tüketim ürünleri bir peş sıra piyasaya sürülüyor idi. Olağanüstü bir zenginleşme, bir çiçeklenme dönemiydi ve işte bu dünyanın her tarafında bir biçimde sirayet etti. Bunun getirdiği bir standartlaşma var. Buna bir itirazım yok yani. Ama onun dışındaki hususlar işte bu Avrupa Ligi üzerinden kurulmaya çalışan Avrupa Ligi üzerinden falan konuşurken de söylemeye çalıştım ki yani sonuçta benim gerçekleşiyor olduğunu ve gerçekleşmesinin sağlıklı olduğunu düşündüğüm küreselleşme Gümüşhanespor'un bir gün Arsenal'la aynı ligde oynayabileceği hayalini
Onu beslemesi lazım, onu koruması lazım, güçlendirmesi lazım.
onu,
Bu arada
onu sanki
Manchester City seyircisi gidip statta toplanmış, Ve protesto etmiş. Patronun çekilmesini, ailenin çekilmesini istiyor. Manchester City satın almış olan aileye karşı bir gösteri yapmışlar yani.
Birçok patron bu hengamede tahtını kaybedecek gibi görünüyor. Tabii mesele şu yani, onların yerini başka patronlar alacak. O patronlar hesapları başka türlü yapmak zorunda kalacaklar. Ama yani sonuçta o patronluk düzeni devam edecek filan. Yani bu iş bir mücadele işi ve bu mücadele sürecek. Burada görünüyor olan, ana hatları itibariyle görünüyor olan şeylere bakacak olursak benim gördüğüm şu. Daha sessiz, sesi alınmış olan, sesi yoktu olan kesimler artık ses sahibi oluyorlar. Manchester City'nin taraftarları bundan 60 yıl önce bu kadar müessir olamazlar. Şimdi müessirler ve yerellik önem kazanıyor. Yani sonuçta küreselleşiyoruz. Bu standartlaşma manasına gelmiyor. Zaten gelmemeli. Yani standartlaşma sanayi toplumunun bir özelliğiydi. Monotonlaşma yani sanayi toplumunun bir özelliğiydi. Orada bir ihtiyaçtı. Şimdi öyle bir ihtiyacımız yok. Bu konuda da İkizdere bize çok şık dersler veriyor. Yani şimdi İkizdere'de sonuçta son derece küçük bir nüfus, anladığım kadarıyla 6000 civarında bir nüfus.
6000 civarında evet. Bir sürekli göç veren bir nüfus ve yaşlı bir nüfus. Gençlerin kalmadığı, belediye başkanını seçmek için bile belediye başkanı İstanbul'da oturuyormuş. Rica etmişler, talep etmişler, o gelmiş seçmişler. O da MHP'den, AK Partili değil.
Yani zaten o bölgede ben Şevki İlmaz'dan sonraki dönem için çalışmıştım. Yani o bölgede parti falan çok tali meseledir. Yani parti şöyle bir önem taşır. İktidarda kim olacaksa ona yakın durmaya çalışırlar. Çünkü yani evet hayatlarını devletle, ekonomileri devletle yürüyor. Yani işte çay dediğini devlet satın alıyor, fındık dediğini devlet satın alıyor. Ancak o sayede ekonomi dönüyor. Onun dışında da zaten genel olarak devlete yakın olarak hayatta kalabiliyor olan bir nüfus. O yüzden hani birileri, bambaşka birileri şimdi HDP bir iktidar ışığı verirse HDP'ye bile oy verirler yani Doğu Karadenizliler. Dolayısıyla hani o böyle hani tamam işte şimdi şikayet ediyorsunuz ama bunları da siz seçtiniz falan diye böyle üst perdeden konuşanlar ne siyasetin ne o toplumun ne de Türkiye toplumun dinamiklerini bilmeden konuşuyorlar ama hiçbir şey bilmediklerini de bilmiyorlar. Böyle işte kendi kendilerini ve bizi yakıp duruyorlar. O bahsi diğer.
Şimdi son bir kere muhteşem bir direniş gösterdiklerini söyleyelim, bunu kayda geçirelim. Çok başarılı. Hem de direniyorlar, birlikte hareket ediyorlar. Hem de bunu sosyal medya üzerinden de çok güzel yaydılar, duyurdular bütün Türkiye'ye. Ve herkesin de bundan haberi oldu. Sonuç alırlar almazlar ayrı bir şey ama bir başarılı bir mücadele yürüttüklerini görebiliyoruz.
Evet, yaşlılar ama gençlerin diliyle konuşuyorlar.
Evet.
Yani gençlerin ortamında gençlerin diliyle ve yani işte hani bunu gençlerin ancak yapmasına alışık olduğumuz kadar zengin motiflerle süsleyerek işte türkü söyleyerek vesaire falan yapıyorlar. Verdikleri bütün fotoğraflar çok yılın fotoğrafı seçilecek gibi kıvamda fotoğraflar vesaire. Böyle hani dünyanın herhangi bir yerinde kim yapıyor olursa olsun bu direnişi muhtevasını bilmeden yanında durmayı isteyeceğin türden bir direniş yani.
Şimdi Boğaziçi Üniversitesi'ndeki direnişle kıyasladığımızda galiba İkizdere'deki daha renkli, daha yaratıcı.
Evet, evet. Dediğim gibi hani muhtevasına bakmadan bu direnişi, sadece bu direnişi gördüğü zaman dünyada sayısız insan bunun niçin yapıldığını, haklı mı haksız mı olduğunu falan bakmadan bunun yanında durur, buna sempati duyar. Yani öyle bir direniş sergiliyorlar. Benim açımdan da evet böyle bir sempatim var. Ama sempati sadece bu işte biçimler ilgili değil. İçerikle ilgili de benim bir sempatim var. Şimdi burada insanlar yaşlı nüfus, yani ben akran nüfus besbelli. Çünkü gençleri gidiyorlar. O gençlerin gidiyor olmasında bir, benim açımdan, benim dünya kavrayışım açısından bir beis yok. Onların daha zengin, daha çok imkan taşıyan yerlere, şehirlere göçmesinde bir beis yok. Ama işaret etmeye çalıştım benim küreselleşme derken. Sözünü ettiğim, şehirleşme derken sözünü ettiğim şey şöyle bir şey yani. Şimdi orada anlaşılan o ki işte daha teknolojik tarım uygulanmadığı için yani gübre vesaire falan uygulanmadığı için organik tarım yapılabilir bir ortam var ve iddia doğruysa tabii onları test etmeden konuşmak çok anlamlı değil ama eğer iddia doğruysa orada organik çay yetiştiriliyor yani.
Yetiştiriliyormuş ve bunu çay kuru alıp pazarlıyor organik çay diye. Oranın çayı olduğu söyleniyor evet.
Şimdi o çayı piyasadaki çayın bilmem kaç katına satabilirsin. Doğru bir strateji izliyor isen. Dolayısıyla oradan bir katma değer üretebilirsin. Dolayısıyla gençlerin bir kısmının orada kalmasını sağlayacak bir ekonomi üretebilirsin. İşte bunu yapmıyorsun. Ya ondan sonra bunu küreselleşme falan filan diye anlatmanın alemi yok. Oranın küresel sisteme entegre olması için en elverişli olan işte o çay ve o bal.
Bal, anzer balı dedikleri bal, o çok nadir yetişen ve çok değerli olan, besin değeri yüksek olan, fiyatı da çok yüksek olan bir bal.
Tamam, yani işte bunun sulandırılmasını, yani buna hile bulaşmadan bunun pazarlanmasını, ulusal ve uluslararası düzeyde pazarlanmasını sağlayacak, bunun markalanmasını sağlayacak işleri yaparsın. Oradaki emek, emeğin katma değeri, yani işte o çayırlardaki sütün vesairenin filan falan pazarlanmasını sağlarsın. Anladığım kadarıyla köylüler o organik çayın paketlenmesi için tesis vesaire filan falan talep etmişler. Yapılmamış. Çünkü bunları akıllara ermeyen bir heyet devletiyoruz. Yani işte oraya liman yapacak da Çin İpek yoluna bağlayacak, yalanlarını söyleyecek. Halbuki hepimiz biliyoruz ki yani ne kadar yapılmış havaalanlarından, şunlardan bunlardan biliyoruz ki yani o yapılmış olmasından sonra bir ekonomik beklenti yok. Yani Zafer Havaalanı'nın mantığından biliyoruz ki Zafer Havaalanı yapılacak da sonra da Afyon Kütahya bölgesine ekonomik bir katma değer sağlayacak diye bir beklenti yok. Yani onun yapılması sırasında götürülecek olan kamu kaynağı, esas sıkıntı bu. Büyük ihtimalle Rize'ye yapılacak liman da böyle bir şey yani. Çok mantıklı görünmüyor yani Rize'ye liman yapmak.
Zaten yanında Trabzon var, çok yakın. Trabzon limanı kullanabilecekken onu kullanmayıp yeni bir liman yapmak, büyük bir liman yapmak doğru, mantıklı gibi durmuyor aslında.
Şimdi ben Trabzon, evet yani ne güzel misalini ver. Yani Trabzon ekonomisinin çöküşün arkasında esas yatan faktör zamanında, yani bu zamanda derken bundan 30 yıl önce filan. Esas faktör bildiğim kadarıyla İran ticaretinin sekteye uğramasıydı. Çünkü İran'ın denizleri açıldığı limandı Trabzon. E sen şimdi Trabzon limanını kullanacak durumda değilsin. Çünkü öyle bir ticaret yok ortada. Şimdi o ticaret olsa onu Trabzon'a yönlendirsen zaten problem çözülecek. Senin aslında o ticareti canlandıracak bir şeyleri yapman gerekiyor. Yani daha yumuşak bir akıl, yumuşak bir güç gerekiyor. Sen şimdi o yumuşak gücü inşa etmeden buraya işte beton dökerek bir şeyler yapacaksın filan. Çok inandırıcı değil. Ama hani kendi pozisyonumu özetlemek için söyleyeyim tekrar. Sonuçta tarımdan ciddi bir istihdam ve ciddi bir katma değer beklemek ülke ekonomisi için. Diyelim Türkiye işte 100 birim katma değer üretiyor iken bir yılda, bunu işte 120 birime çıkartmak gibi bir hayalimiz varsa, sonraki yıl 150 birime çıkartmak gibi bir hayalimiz var ise, burada tarımdan çok bir şey beklemek yanlış bir şey. Türkiye'nin işsizlik oranı, gerçek işsizlik oranı %30 ise, bunu işte %25'e, %20'ye indirmek gibi hayalimiz varsa, ki benim açımdan zaten olmaması gerekiyor böyle bir hayal. Ama varsa burada da tarımdan bir şey beklemek yanlış. Yani bu matematiksel olarak imkansız bir şey. Böyle bir şey olamaz deyip duruyorum. Yoksa ama lokal olarak teker teker, şimdi orada senin sahiden çok kıymetli, yani bir çay içicisi olarak benim açımdan, çok kıymetli bir şey üretiliyor, çay üretiliyor ve ben Çaykur'un ürettiğim çayı içemiyorum uzun süredir. Yurt dışından gelen çayları içmek zorunda kalıyorum. Çaykur'un çaylarının 5 katı, 8 katı para ödemek zorunda kalıyorum. Bu 5 katı, 8 katını eğer gerçekten bir şeye karşı geliyorsa o çaya veririm. Ben gençken rahmetli dayımın oğlu böyle işte fuar zamanı falan filan İzmir'e gelirdi. Dönüşte de bazen beraber onunla dönerdik. Dönerken de konakta şey vardı. Çaykur'un değildi de o zaman Tekel'in miydi neydi, bir satış mağazası vardı. Oraya uğrardık, bagaja çay doldururduk ve işte Eskişehir'e dönerdik. Özel çayları vardı o zamanlar. Böyle tahta kutularda falan filan.
Yani olabilir belki.
Olabilir. Yani devletin, yani Çaykur'un sonuçta ürettiği özel çaylar var. Normal piyasaya verdiklerinin dışında az miktarda üretilen kıymetli çaylar vardı. Yani şeyi hiç unutmuyorum. Yani otomobille yolculuk bitip de otomobil durduktan sonra bagajı açtığımızda buram buram çay kokar. Şimdi ben o çayı, o çay için, yani o çay Türk çayıydı. Rize çayıydı netice itibariyle. Ama işte şimdi Rizeliler için kolayına kaçtılar. Miktar üzerinden devlet iş yapıyor olduğu için daha çok çay üretmeye kilitlenmiş durumda insanlar. Ve işte kalitesiz çay üretiyorlar. Devletin de zaten bu tür konularda herhangi bir politikası yok. Bu işler birbirini besleyerek böyle gidiyor. Ama işte orada özel bir çay var ise ve bunu da özel bir şekilde işlerlerse, çok daha yüksek fiyatlarla satarlarsa ben alırım. Benim gibi, ben eminim ki Türkiye'de benim gibi olanların talebi oranın arzını zaten geçer yani. Şimdi bu spesifik probleme böyle genelden gelerek, ama canım biz şimdi genelde tarımdan bir şey beklemiyoruz falan diyerek yaklaşılmıyor. Bu spesifik bir şey. Burada özel bir markalama problemi bu. Bunu güzelce markalarsın ve orada 6000 kişi bundan hayatını kazanır yani. Buradan istihdam problemini çözmeyi hayal etmediğin sürece O teker teker her meseleye böyle yaklaşmakta bir sıkıntı yok. Benim açımdan sıkıntı şu. Şimdi peyderpey şeyler geliyor yine bana. Millet eve kapanınca haklı olarak işte Zoom toplantıları falan filanlar arttı. Durmadan bir takım Zoom toplantılarına davetler geliyor ve işte orada yine böyle tarımı canlandırmak vesaire hayalleri kuruluyor. Yani Türkiye'de tarım sonuç itibariyle katma değer ürettiği dönemde, ihracat malı olduğu dönemde ağırlıklı olarak o işi sağlıyordu olan pamuk vesaire gibi endüstriyel ürünler ve işte incir, üzüm vesaire gibi spesifik ürünler idi. Şimdi bunları üretmeyi sürdürüyor zaten Türkiye yani. Pamuk hariç. Yani çünkü pamuğu üretemezsin. Ya pamuk üreterek bu sistemde rekabet edemezsin. Neden edemezsin? Çünkü adam işte Sincan'da kölelerini, fiili olarak kölelerini yok pahasına çalıştırarak bu işi yapıyor ve sen onunla rekabet edemezsin yani. Nasıl rekabet edersin? Ancak şöyle rekabet edersin, işte o paraya, o gelir düzeyine çalışmaya razı hale getirirsen insanı, zaten o da kötü bir şey yani. İnsanları o gelire, çalışmaya razı etmek durumunda kalmışsan bu zaten kötü bir şey yani. Dolayısıyla tarımdan, bugün dünyasında tarımdan bir katma değer ve bir istihdam beklemek yanlış bir şey diye söyleye geldim. Şey bu, bundan sonra da beklememesi gerekir. Ama Türkiye'nin nüfusunun belli bir oranını tarımda tutacak ve işte kendisini şu veya bu biçimde dışa bağımlı olmaktan olabildiği kadar, tarımsal gıda üretimi açısından dışa bağımlı olmaktan olabildiği kadar. Yani dışa bağımlı olmaktan niye söz ediyorum? Harp olur, darp olur. Olabildiği kadar kendi tarımsal tüketimini kendi topraklarında üretebilmek önemlidir yani. Bir milli güvenlik meselesi olarak bakılabilir yani meseleyi, o anlamda söylüyorum. İşte ama bu şu demek değil yani. Senin Türkiye'nin ihtiyacı olanı Türkiye'de yetiştirebilmen için yapman gereken şey, şehirlere gelmiş olanları ve senin beğenmediğin insanları köylere kovmak için bir takım şeyler yapmak değil yani. Çünkü senin ihtiyacın olan, tarım ürünü ihtiyacın olan şeyi sadece Çukurova, Aydın Ovası, Bafra Ovası'nda yetiştirebilirsin. Buna GAP'ı falan eklemedim bile yani. Tamam, asıl büyük üretim kapasitesi. Ve bir tek şeyle bu gerçekleşebilir. Yani bir tek şekilde bu gerçekleşebilir yani. Oralardaki arazileri birleştireceksin. Endüstriyel kitle üretimine geçeceksin. Yani çok az sayıda nüfusla, çok düşük miktarda nüfusla bu üretimi gerçekleştirebilirsin. İstihdam yaratmadan.
Bunu bir türlü yapamadı Türkiye zaten uzun yıllardır. Toplulaştırma için çaba harcadı ama olmadı. Bizim ilçede bile çalışıldı. Çok az mesafe alınabildi. Halbuki yapılmış olsa çok geniş arazi rahatlıkla üretime dönüştürülebilir. Orada da çok fazla istihdam gerekmez. Makine devreye girecek. Makine ekip biçecek zaten.
Evet yani daha önce konuştuk. Sonuçta Hollanda'da herifler çok daha yüksek teknoloji kullanarak, yani sadece makine değil, çok daha yüksek teknoloji kullanarak bu işleri çok daha dar alanlarda yapıyorlar. Yani senin de zaten çok verimli toprakların yok. Var olan ve verimli toprak diyebileceğin topraklar işte dediğim gibi 3-4 tane oğan var.
Hollanda'dakiler %5 su ile %20 fazla ürün elde ediyorlar. Eskiden kullandıkları suyun %5'ini kullanıyorlar. Eskiden elde ettikleri ürünün %80'ini elde ediyorlar.
Evet yani sonuçta bunu yapmanın yollarını bulmak gerekir. Yani yoksa hani ben gıda üretiminin bir tür milli güvenlik problemi olarak ele alınmasına falan da bir itirazım yok. Yani teknik olarak böyle bir şeye de itirazım yok. Türkiye kendi gıdasını üretsin. Dolayısıyla işte dış ticaret açığı verip duruyor olan ülke daha az dış ticaret açığı versin falan. Benim bunlara da bir itirazım yok. Ama bu büyük ölçekli üretimle ancak gerçekleşir. Tarımda nüfusu tutmaya çalışmak Türkiye'ye ihanettir. Zaten Türkiye'nin geri kalmışlığının bir numaralı sebebinin bu olduğunu düşünüyorum. Nüfusun tarımda tutulması olduğunu düşünüyorum. Çok yakın tarihe kadar Türkiye'nin nüfusunu tarımda tutmak için özel çaba harcandı devlet tarafından ve bunun yanlış bir politika olduğunu, bizim bugünkü halimizin önemli bir bölümünün buradan kaynaklandığını düşünüyorum. Toplumun tarımdan kaçma hevesi sergilemesinde aslında topluma saygı duymak için ekstra bir sebep olduğunu düşünüyorum. O kadar desteklenmiş olduğu halde kaçıyor olması da, yani bunları defaatlerce konuştuk. Şimdi net toplamda bakacak olursak İkizdere benzeri spesifik ürünler üretilen örnekler Türkiye'de de dünyada da az. Ve bunlar böyle uygun markalama politikalarıyla çok ciddi katma değer üretebiliyorlar.
Aslında bu küresel sistemin talep ettiği bir şey. Evet. Böyle başka yerde olmayan, nadir bulunan, özel yetişmiş olan ürünleri talep ediyor ve uluslararası piyasaya sürebiliyor. Ve doğal olarak da bunu üretenler çok para kazanıyorlar. Bu küresel sistemin doğası böyle yani.
Evet, başkalarının anzer balı olsa 7 yıldızlı otellerde bulunur ve işte orada acayip bir para kazanılır. Öyle oluyor yani. Pratikte öyle oluyor. bu kadar az üretilebilir ve işte bu kadar kıymetli bir şeyin varsa bunu öyle pazarlamanın yollarını araman gerekiyor. Orada çok ciddi bir katma değer üretilir birim başına, ama o birim, yani o hacim az olduğu için oradan Türkiye'yi kurtaracak hikayeler çıkmaz. Yani benim demeye çalıştığım şey bu. Yani Türkiye'yi kurtaracak hikayeleri arayacağın yer başka bir yer. Bu tür problemlere yaklaşırken kullanacağın araç gereç başka bir araç gereç yani. Ama genel olarak işte böyle bir, bu masallar birbirine birleştiriliyor, hikayeler birbirine birleştiriliyor. İkizdere hadisesi bana tarımla ilgili olarak bunları düşündürüyor. Buna ilave olarak konuşmamız gerektiğini düşündüğün başka şeyler varsa. De ama küreselleşme açısından güzelce özetledim. Yani küresel olan zaten yerel olana, yani monotonluk herkese batmaya başladı. Bizim gençliğimizde herkesin giydiğini giymek, herkesin yediğini yemek bir şekilde, yani bunun standartlaşması cazip bir şeydi yani. Ben şimdi İstanbul'a çok seyrek geliyordum gençken ve işte her geldiğimde de bir Sultanahmet civarında işte bir İstiklal Caddesi'ni falan tavaf ederdim. Şimdi o İstiklal Caddesi'ne ya bir seferinde artık gelmeye başladığımda, üstelik de şey zamanıydı işte Erdoğan'ın Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçildikten sonraki dönem. Böyle işte İstiklal Caddesi'nde geziyorum, yoruldum, bir yerlerde oturdum. Çay istedim ve bana bir fincan yanında da bir poşet çay geldi. Ya kardeş, bardakta çay yok mu dedim. Yok dediler. Kalktım, başka bir yere gittim, aynı hikaye. Çok öfkelendim. Yani lan bu çay dediğim böyle standartize edilebilir bir şey değil. Yani bizim açımızdan böyle standartize edilebilir bir şey değil. Sonra o zaman daha Galata Köprüsü eski halindeydi. Galata Köprüsü'nden geçiyorum. Ya şunun altında çaycılar vardı dedim, indim. Oturdum, çay söyledim. Küçücük bir yer yani, 8 metrekare bir dükkan yani. Çay söyledim, gelmedi. Sonra benden sonra birileri geldi, onlara geldi çay. Sonra bir daha seslendim, hani kibarlık da bozmayayım diye. Sonra yine gelmedi. Yine birine daha geldi. O birine daha çayı verdikten sonra geldi esnaf, dedi ki kulağıma eğilip, ya sen çok ciddi bir çay tiryakisine benziyorsun. Çayı yeni demledin dedi. Bunlar eski çay. Sen hani o demlensin diye biraz bekle dedi. Şimdi adam, yani ben daha önce de böyle hakikaten işinin ustası esnafla karşı karşıya geldiğim için, yani hakikaten de anlamış olabilir benim çay tiryakisi olduğumu. Ama yani evet, böyle bir şeydi yani. Sen çay tiryakisi, sen bilirsin ki yani çay zaten zaman içinde, yani 15 dakika içinde zaten şey değiştirir. Dolayısıyla onun standartını aramazsın ya. Yani tiryakiysen, çayla bir ilişkin varsa onun standartını aramazsın. Şimdi ya kardeşim, Coca-Cola standart olduğu için dünyada yayılıyor. Dünyanın neresine gidersen git aynı Coca-Cola içiyorsun diye. E işte burada bir kıymet vermedin. 90'larda çayı da standartize etmeye kalktığın zaman ya yanlış iş yapıyorsun. Yani sonuçta bir yerde çalışan öteki yerde çalışacak diye bir garantisi yok. Ve ayrıca dünya oradan uzaklaşmaya çalışıyor yani. Dünya şimdi evet bak şu çayhanedeki çay buradakinden daha iyi filan diyebiliyor olmayı istiyor artık yani. O çayhaneler arasında bir tercih yapma. Ya sadece çayhaneler değil ya, şimdi her anlamda bütün lezzetler vesaireler anlamında, değil mi? Yani sonuçta bir farklılık arıyoruz. Bu çayla ilgili bir şeyim daha var. Çok hoş bir hatıram daha var, onu da paylaşayım. Bilmiyorum daha önce paylaştım. İşçi bulma, iş kura dönüştürülürken orada yerli uzmanlık yapıyorum. Bir tane Amerikalı uzmanım var. Yaşlı bir Kızılderili. Onunla bir pilot proje yapılacak. O pilot projeyi nerede yapalım diye işte Türkiye'nin çeşitli yerlerini geziyoruz. Bir tanesi de Trabzon. Trabzon'a gittik. Akşam vakti işte karnımızı doyurduk ve çay yok. Bu arada biz işçi bulmada birlikte çalışıyoruz. İşçi bulmada çay şöyle geliyor yani. Saat başında geliyor. Elinde bir çaydanlık, tepsiye bardaklar dizilmiş, bardağı koyuyor senin masana, tabak mabak yok yani, çayı döküyor, çay gibi bir şeyi döküyor yani. Sonra yarım saat sonra onları topluyor bardakları, bir daha yarım saat sonra bir daha dağıtıyor filan. Her seferinde de Amerikalı'ya da soruyoruz çekmesin diye. Ben şimdi o yarım saatte bir bana bardağı almaya geldi de çay getiriyor çaycı. Amerikalı da böyle işte bir içiyor, iki içiyor, üçüncü de pas geçiyor, dördüncü içiyor, beşinciyi pas geçiyor filan, böyle idare etmeye çalışıyor. Böyle içiyor yani. Neyse biz Trabzon'da gece işte yemeği yedik ve Trabzon'da tuhaf biçimde restoranlarda çay yok. Çay servisi yok yani. Çıktık, çay arıyoruz. Fellik fellik böyle, ben çay içmezsem şey kayacak yani, şirazem kayacak, gece uyuyamayacağım. Bir baktım elinde askıyla bir çocuk çay götürüyor bir yere, durdurdum. Dedim nereden getiriyorsun çayı? İşte şurada Bodrum'da var dedi. Orada çay içiliyor mu dedim. İçiliyor dedi. Biz indik şeyle oraya, Amerikalı John Lloyd'la. çayı söyledik, içtik filan. Ama hayatımda içtiğim en lezzetli çaylardan diye. Öyle böyle bir şey değil yani. İçtik çayı. Sonra bir daha söyledim. John'a sordum. O da istedi. Bir daha içtik. Sonra ben kendime bir daha söyledim. John böyle şaşkın şaşkın sordu. Bana niye söylemedin? Niye? İçmezsin dedim ya. Niye içmeyeyim? Çok güzelmiş içeyim dedi. Sonra da söyledim. Geldi filan falan. Sonra çıktık çayhaneden biz. Dedi ki bu içtiğimiz neydi? Çay dedi. O zaman bizim işçi babada içtiğimiz ne? Şimdi ben de orada hakikaten çok etkilendim. Adama sordum, kardeşim bu çay neyin çayı, nerenin çayı? Ya işte bu bildiğin çay, fırın çayı dedi. Peki nasıl yapıyor? Ya işte bana bir yılmışlar anlattı. Ben denedim, olmadı yani. Ya şimdi demeye çalıştım, o çay, o farkı arıyor olduğum bir dünyada yaşıyoruz. Artık öyle bir dünyada yaşıyoruz. Yani bunları standartize edeceğiz de böyle her şey her yerde aynı olacak falan. Dönemi geçti yani. Bu küreselleşme denen dönem böyle bir dönem. Böyle bir dönemde küreselleşiyoruz yani ve ama işte bunun hep bir düşman yaratılması gerekiyor. O düşman da küreselleşme olarak etiketlenmiş ve işte böyle gidiyor yani.
Burada biraz da mücadelenin kendi içeriğinden şeyler konuşalım istiyorum. Çünkü Rize Erdoğan'ın memleketi, dolayısıyla kendi doğduğu büyüdüğü ata diyarı. Burada zaten yaylalarda bir problem var idi, itiraz var idi ama bu İkizdere'de daha da bir sertleşen ve onları ikna etmek için de kendi heyetlerini gönderen, genel başkan yardımcısını gönderen, işte milletvekillerini gönderen bir duruma geldi. Bu mücadele, kadınların yürüttüğü bu mücadele bir başka şeye tekabül edebilir mi? Yani kendi seçim çevresinde olmasından kaynaklı olarak soruyorum.
Şimdi birçok boyutu var benim açımdan meselenin. Yani birincisi, eğer parti ve işte Erdoğan bundan 7-8 yıl önceki performansına sahip olsa İkizdereliler içleri yansa da canları yansa da bu reaksiyonu göstermezler diye düşünüyorum. Birincisi bu. Yani dolayısıyla bu reaksiyon bize oradaki ışığın solmuş, sönüyor olduğunun işaretlerinden bir tanesidir. Birçok böyle işaret var. Bir tanesi budur. Yani artık korkulmuyor, artık çok muhabbet beslenmiyor, artık her şeyine rıza gösterilmiyor. Böyle bir durum var. Birincisi bu. İkincisi, senin işaret ettiğin husus. AKP bundan 7-8 yıl önce böyle bir şey yapmaya kalksaydı, İkizdere köylüsüne böyle davranmazdı. Çok burnu büyük, çok yukarıdan, yani işte HDP'li vekil bile geldi de siz neredesiniz kardeşim? Şimdi oraya giden HDP'li vekil de anladığım, öğrendiğim kadarıyla İkizdereliymiş aslında.
Evet, İkizdereli, İzmir'den seçilmiş, İzmir bölgesinden. Evet.
Ama yani sonuçta şimdi orada işte ya HDP'li vekil bile geldi. Yani HDP'li vekil bile en çok, o bile en çok Doğu Karadeniz'e yakışıyor yani.
Evet.
Değil mi?
Tabii.
Sonuçta şimdi HDP'li vekil bile geldi, siz yoksunuz. Sitemi çok haklı bir sitem ve böyle hani yukarıdan biz yaparız, siz rıza gösterirsiniz. Edasının da bir göstergesi bu hikaye. Onu da gösteriyor bir ucundan. Dolayısıyla hani bu AKP'deki değişim, küstahlaşmanın falan da bir işareti görünüyor. Buna katlanılamadığı da görünüyor. Şimdi bunları toplarsak bir araya, doğru dürüst bir siyaset sosyolojisi çalışması yapıyor olan birileri olsa Türkiye'de kendi ezberlerini, yani işte biat kültürüydü zaten, işte efendime söyleyeyim bu milliyetçilik muhafazakarlıktı, şuydu buydu vesaireleri falan bir kenara bırakıp efendi gibi, bak siyaseti şöyle yaparsan cezasını çekiyorsun, böyle yaparsan mükafatını alıyorsun, Türkiye'nin insanı böyle bir insan. Yani değil mi, şimdi normalde senin de dediğin gibi adamın ata yurdu ve işte Tayyip Erdoğan hakkında bir istifam oluşmasından en çok ürkecek olanlar teknik olarak hem Tayyip Erdoğan'ın ata yurdu olduğu için öyle, hem de yani sonuçta Rize dediğinin neredeyse üçte biri kamu kaynağı, kamuda çalışıyor şu anda. Yani Rize nüfusunun, daha doğrusu Rize kaynaklı nüfusun neredeyse üçte biri kamuda çalışıyor. Yani istihdam edilmiş, bu taraftan kayırılıyor olan bir yer. Bu hükümet hakkında teknik olarak baktığın zaman bir istifam oluşmasından en çok ürkecek olan o bölgenin insanı, ama yani işte en seviyeli muhalefeti, direnişi de onlar yapıyorlar, yapabiliyorlar yani. Yani şimdi bu toplum hakkında böyle işte şu kadar patatese, bu kadar kömüre, şu kadar makarnaya oyunu satıyor vesaire falan gibi hikayelerin geçerli olmadığını, bunların yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini, insanların aslında Erdoğan'dan ve partisinden memnun olmadıkları zaman, parti onlara şöyle davrandığı zaman memnun olmayabildiklerini, burada talep ettikleri şeyin aslında kendilerine saygı olduğunu, senin oradan oyalamıyor olmanın esas sebebinin senin saygısız davranıyor olduğunu, yani işte
aptalsınız siz, ahmaksınız işte. Size, çayınıza, fındığınıza zarar verenlere bile oy veriyorsunuz. Zaten sizin yüzünüzden memleket bu halde. Zaten diplomasısınız falan filan diye böyle yukarıdan konuşanlara reaksiyon olarak aslında o oyların gidiyor olduğunu görmek için yeterli bir misal. Orada direnenlerin hemen hemen hiçbiri onlar hakkında hakem kesenler kadar diploma sahibi değildir. Ama yani işte o diploma sahiplerinden çok daha ses getirici ve dediğin gibi belki sonuç alamayacak. Ama aslında sonucu almış olması gerekiyordu. Aslında şimdi Türkiye'nin muhalefetini sarsmış olması gerekiyordu. Ya bir dakika kardeşim, yani şimdi biz acaba bu ahaliyi aşağılarken haksızlık mı ediyoruz? Bir de kendimize dönüp bakalım demesi gerekiyordu. Denmiyor yani şimdi. Görüyorsun ki denmiyor yani. Onları iştiyakla, şehvetle paylaşıyor olanlar bile üç cümle sonra zaten bunlar biat kültürü işte zaten. O işte vermeseydiniz o.
Burada bir şey daha var. MHP'li belediye başkanı Cumhur İttifakı'nın bir parçası olmasına rağmen hükümetin yanında değil, seçmeninin yanında, ikizderelilerin yanında yer alıyor. O da mücadele ediyor bu işin olmaması için. Bu da yeni bir durum.
Çok istisnai bir durum, evet. Yani onu bilemeyiz. Adamın kişiliğinden mi kaynaklanıyor yoksa mekanizmadan mı kaynaklanıyor, direnişin seviyesinden mi kaynaklanıyor vesaire, bunları bilemeyiz yani. Yani şunu bilemeyiz, şu anlamda söylüyorum. Şimdi benzeri bir hikaye Turgutlu'da olsa, Turgutlu'nun MHP'li belediye başkanı da benzer şekilde davranacak mı? Bunu bilemeyiz. Belki de adam sadece kişiliğinden kaynaklanan bir şey bu yani.
Ama yine de önemli bir gösterge.
Bu önemli bir gösterge, haklısın. Buna şunları da eklemek gerekiyor. Yani sonuçta işte Rizelilerle Trabzonlar, İkizderililerle Kalkandereliler arasındaki gerilimler vesaire. Şimdi bu anlamda zaten suyun çekilmiş olmasıyla, paylaşılacak pastanın küçülüyor olmasının sonrasında suyun çekilmiş olmasıyla zaten bu tür ittifak ortakları diyelim, bu sadece AKP, CHP'yi kastetmiyorum, bütün anlamda iktidarın ittifak ortaklarının arasındaki gerilimi artırır. Bu işin normal dinamiği yani. Hep böyle olmuştur. Bu şimdi de öyledir yani. Ama işte dediğim gibi muhalefet bu ittifak ortakları arasındaki ittifak, yani çimentoyu çimento olacak şekilde davranıyor. Yani normal şartlarda AKP ile arasına mesafe koyacak olan, diyelim ki esnafa, şimdi burada en çok zarar görüyorlar şu pandemide, esnaf ve AKP ile arasına mesafe koyacak durumda, koymuş zaten. Ama şimdi sen yukarıdan zaten siz oy verdiniz bunlara da, o yüzden böyle oldu da işte, oh şimdi çekin bakalım falan dediğin zaman adam şimdi sana bakıyor. Ya bunun karşısında kim varsa oraya gideceğim diyor. Orada AKP'yi buluyor yani. Öfkesi sana yani.
Şimdi burada bir şey daha söyleyeceğim. Sen biraz önce sözün ettin. Kadın da türküsünü söylerken diyordu ki nasıl sattın bizi bir Kalkandereli'ye diye. Burada bir yerel rekabet var. Ona itiraz ediyor. İki, ihaleyi alan Kalkandereli pekala o taşı başka yerden bulup getirmesi mümkün iken, zaten kamudan alacak parasını, daha biraz daha yüksek olmasının bir şeysi yok kendisi açısından. Gidip İkizdere'den o taşı çıkarıyor olması da anlamlı.
Yani onları tabii bilemeyiz yani, sonuçta şimdi orada bir kasıt var mı yok mu falan bilemeyiz. Mehmet Cengiz'in de böyle hani İkizdere'ye bir badik atayım filan inceliklerine sahip olduğunu zannetmiyorum yani.
En azından bu doğayı koruyayım deyip başka bir yerden bu tedarik edebilir.
Ya bunların doğayla falan filan bir işleri yok ya. Bu yani normal şartlarda bu olayda karar verici oluyor olan insanların doğaya en yakın oldukları zaman eğer varsa evlerinde saksıdaki çiçektir ya. Yani herhangi bir biçimde bizim içimize çıkamıyorlar ya. Doğaya nasıl çıkacaklar? İnsan içine çıkamıyorlar yani. Sokağa çıkamıyorlar. Doğaya nasıl çıkacaklar? Sonuçta doğayla falan bir işleri yok. Doğayı unutmuşlardır onlar yani. Benim açımdan da hani mesele böyle çok da, tabii ki burada hikayeyi oluşturuyor olan esas şey doğa da, ama hani böyle çok doğa vesaire falan doğayı korumak gibi şeylere de çok itibar etmem yani. Ama burada çok spesifik bir durum var. Yani zaten sınırlı sayıda insanı besleyebilecek olan, besleyebilecek derken iktisadi ve işte sosyolojik olarak besleyebilecek olan bir coğrafya var. Kendi özellikleri var. Bunu korumaya çalışmak falan filan yanlış bir şeydi. Ya tahrip etmeyin kardeşim. Bir şeyleri korumaya çalışmak bana hep çok çok
yapmamış.
Tahrip etmeyin kardeşim. Ya yani şimdi bunu daha geçenlerde yazdım. İşte sığacık güzelim bir köydü. Yani geldiler güzelleştireceğiz. Yani güzel olduğu için geldiler. Sonra güzelleştirmeye çalışacağız ya, şimdi böyle ben giderken içime şey basıyor yani. Kahırlar basıyor. Yine de gidip bir tavaf ediyorum. Çok da severim yani sığacık. Böyle korumak, güzelleştirmek, nezihleştirmek falan gibi işlere kalkılmasa Yani o kendi dinamikleriyle, işte o kendi dinamikleriyle oluşmuş, kendi dinamikleriyle değişecek ve işte yani tadını çıkar, yaşa işte. Yani. Oradaki insanlar güzelce söylüyor, kadınlar işte suyumuz nereden gelecek? Ve tabii burada şey hikayeleri de, ben bunu Eskişehir'de de Termik Santral bir direnişle karşılaştım galiba, ertelendi ya da ya mahkemelik oldu, bir şeyler oldu bilmiyorum. Ama kaldı galiba. Hani bu şey skandalı orada çıkmıştı. Kömürden yapılma esans, parfüm. Evet. O parfümü işte köylüyü ikna etmek için kömürden yapılmış parfüm dağıttı falan AKP'liler. Ve oradan da böyle bir eğlence çıkmış idi. Tabii ki Eskişehirliler bu kadar renkli bir direniş sergileyemediler. Çünkü zaten direniş sergileyen köylüler değildi. Köylüleri satın aldılar yani. Ama şehirler direndiler. Neyse yani onlar da işte bildikleri yollarla, mahkemelerle falan filan direndiler de. Ama orada da şeyi tartışmasını yapmıştım. Yani bak bu işi korumaya çalışmak falan yanlış bir şey. Karşı tarafında esas meselesi şu. Burayı bak bir tane kömür tozu inmeyecek. Şöyle bir şey olmayacak. Yemyeşil olacak. Hayvanlarınız ya, bu yalanları da söylemeyin. Aptal yerine koymayın. Sayısız örneği var. Bu işler böyle olmuyor. Sen o bazaltı oradan çıkart bilmem bir şeyler yaparken falan orası tahrip olacak. Ama işte şey bu yani demeye çalıştım. Şimdi o kadar millet aptal yerine koymaya alıştılar ki söyleyeceğiz, inanacaklar. O yapacağız. Sonra o öyle olmayacak. Olmadığın hesabını kimseye vermeyeceğiz. Yani işte oradan bizim İçişleri Bakanımız çıkacak. Ben devletim. Bunlar zaten de yaptılar. Bunu da yaptılar yani. Burada o HDP'li vekilin gitmesini falan da bahane ederek yok efendim işte bu Avrasya İpek yolunu engellemek için Batı dünyasının tezgahladığı filan gibi yalanları da yine arka arkaya sıraladılar. Ama görünüyor ki artık bunlar ne karşı tarafı ürkütüyor ne de yandaşlarını inandırıyor yani. Yani bu gaz bitti, bu maç bitti, yenisini icat edemiyor. Dolayısıyla terör, tetiş vesaire üretmek zorunda devlet. Ve işte haftaya bakışta filan konuşmamız gerekecek herhalde. Yani ne yapıyor? Ben polisin yaptığı işi fotoğraflamanıza, filmini çekmenize izin vermeyeceğim. Ne kadar gidiyor iş
yani. Evet yani hiç olmayacak yani, bir şey.
Yarın şimdi İkizdere'de birilerine böyle akla ziyan işler yapacak polis mesela ve işte bunun paylaşılmasını engellemeyi hayal ediyor. Yani şimdi bize böyle çok akıl veriyor gibi konuşuyor olan, bize böyle işte abuk sabuk gerekçeler söyleyen aptal, biz aptal yerine koyuyor. Şimdi böyle bir hale gelmiş Türkiye. Bu İkizdere'de işte o dün Boğaziçi'nde, yarın bilmem nerede çıkacak olan şeyler çıkacak yani. Çok uzun süredir söyleyip duruyorum biliyorsun. Yani bunu önlemenin bir tek yolu var, şiddeti arttırmak. Devlet şiddeti arttırmayı göze alabilirse ancak bu düzeni sürdürebilir. O da yine hafta sonu konuşmamız gereken Sedat Peker mevzu vesaireyle falan bağlantılı. Yani başka bir yolu yok yani. Yani kimse aptal değil. Kimse ne AKP'lerin sandığı gibi aptal ne de muhaliflerinin sandığı gibi aptal. Herkesin hesabı başka. Burada görünüyor ki işte bu film bitti. Yani İkizdere'deki bunun işaretlerinden bir tanesi yani.
Şimdi Boğaziçi Üniversitesi'nde ya da 1 Mayıs'ta şiddet uygulayabilirsin. Daha sert tedbirler alabilirsin ama mesela İkizdere'de orada yaşayan belli bir yaşın üzerindeki nüfusa nasıl bir şiddet uygulayacak? Sürdürülebilir bir şiddet olmaz o.
Ya zaten sürdürmek gibi bir imkan kalmadı yani. Ama işte hani şimdi o bazaltı oradan çıkartmak için oradaki bütün köylüyü hapse atar. Yapabileceği şey bunlar artık. Bunu demeye çalışıyorum. Bunu yapmayı göze alır almaz onlar ayrı. Ama yani artık bunları göze almazsa bu oyun bitti. Bunu demeye çalışıyorum. Giderek daha büyük şiddeti göze almak zorunda. Daha terbiyesiz, daha küstah, daha şiddet uygulayan bir şey olmak zorunda. Yoksa artık bu maç bitti ya, bu film bitti. Yani şimdi ama görünen o ki...
Şunu yapabilir belki. Artık, sokağa çıkma yasağı var pandemiden dolayı. Siz niçin sokaktasınız, direniş yapıyorsunuz deyip o herkesi evine yollayıp kapatabilir. Ve bu arada da inşaat devam edebilir. Çünkü inşaata izin var.
Şimdi bunu yapabilir. Bunu yaparsa o köylüler sokağa çıkma yasağına riayet ederler mi? Etmezler. Etmedikleri zaman neyi göze alıyorsun? Sonra hadi ettiler diyelim. Hadi kapattın evlerine. Her birinin kapısına da polis koydun. Filan şimdi bu tür zırvalıklar yaptın. Yapar mı? İşkilli Süleyman. Bunları yapabilir mi? Yapar yani. Şimdiye kadar yaptıkları delildir ki bunları da yapabilir yani. Ondan sonra çıkıp yine küstah bizi aptal yerine koyup bir takım açıklamalar yapabilir mi? Yapabilir filan. Bizim gözümüzün değmeyeceği şekle getirebilir olayı ama sonuçta 20 gün sonra o köylüler başka bir şey yaparlar. Yani 40 gün sonra başka bir yerde başka birileri başka bir şey yapar. Bu iş artık senin her seferinde daha şirret olmanı gerektirecek bir şey yani.
başka bir level çıktı, yani başka bir basamaktayız.
Evet. Çok uzun süredir böyleyiz. Çok uzun süredir ben o yüzden diyorum ki yani bu dikiş tutmaz. Şiddetin dozunu arttırması gerekiyor devletin. Boğaziçi direnişi vesaire falan nispi olarak gösteriyor ki öyle çok pervasızca bu işi arttı. Yani mesela Gezi'de yaptıkları gibi falan yapmayı göze alamıyorlar. Ama bu son düzenleme ile bilmiyorum endişe verici. Artı bu işte Sedat Peker hadisesi vesaire falan da bu öyle yorumlanacak olursa onlar da endişe verici. Dolayısıyla devlet önümüzdeki dönemde yakın vadede şiddeti çok hızlı bir biçimde tırmandırabilir. Çok çok insanın başına derde sokabilir. Sokmaya kalkabilir yani. Ama bu çözüm olmaz. Ya, mesele şu, böyle bir çözüm arıyor olduklarını vehmediyoruz. Yanlış burada. Onlar bir gün daha kurtarma derdindeler. Benim gördüğüm tablo böyle bir tablo. Yani Türkiye'nin bu zihniyetle, bu kavrayışla, bu örgütlenme tarzıyla falan kat edebileceği bir metre bile mesafe yok artık. Bu iş bitti. Yani beton dökmekle iktisadı yürütmek, faizi bastırmakla iktisadı yürütmek gibi ham hayaller iflas etti. İşte böyle kendisine gak diyemeyecek insanları, yani bu çekme meselesinde falan iddialar trajik ya. Yani CHP'li vekil dün bir yerde Clubhouse'da iddia etti. Bilmiyorum ne kadar doğrudur yani. Yani bu kanun meclise geldiğinde AKP'li vekilleri uyarmışlar, bak bu çek tahsilatı kanunu çıktıydı ya, karışıklık oldu. Uyarmışlar yani. Yani demişler ki bak bu şöyle problemlere yol açar. Ya haklısınız demişler ama AKP'li vekiller yani haklısınız demişler ama bunu ya bak bu böyle problemli olacak diye yukarıya iletemiyorlar ama oy da veriyorlar yani. Ya problemli olacağını bile bile, çünkü oy vermezlerse yukarıdan zılgıt yiyecekler. Sonuçta bu kadar insan rezil oluyor. Sıkıntı yaşıyor yani. Şimdi bu düzen böyle bir tane adam oturacak. Keyfi kendisini peygamber zanneden ve birilerinin onu kendisini peygamber zannetmesi sağladığı adam. Yukarıdan böyle kendisine gelen şeyler çerçevesinde bir de şöyle bir kanun çıkarın, bir de böyle bir kararname çıkaralım falan filan diyeceğiz. Bu memleket böyle gitmez yani. Gitmeyeceği görünüyor. Ya bir metre daha gitmez yani. Dolayısıyla asıl mesele zaten orada bir gün daha kalmak yani. Memleketi bir yere götürmek değil yani. Orada bir gün daha kalmak. Bize de aptal yerine koyacaklar. Vay işte vatanmış, milletmiş de çok milliyetçiymiş, çok Türkçüymüş Süleyman Soylu da falan filan böyle masallar anlatacaklar. Millet olmayan milliyetçiliği var Türkiye'nin. Böyle bir ülke. Din olmayan dincileri var. Yani şimdi bugün de camiye postalla girip biber gazı sıktılar ya. Şimdi neresinden tutacaksın ya? Ülkeyi neresinden tutacaksın ya?
Evet, yani aslında bu dönüşüm ve değişim mecburiyeti sadece Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlardan değil, dünyanın geldiği nokta itibariyle olması gereken bir şey. Dünya da aynı şekilde zorlanıyor, Türkiye de zorlanıyor. Bir dönüm noktasına geldik diye düşünebiliriz.
Dünyanınki bir trajedi, bizimki iyiden iyiye komedi halini aldı yani. Bir parodi halini aldı. Bir günde olan şeylere baktığım zaman ya, hiçbir zaman bu devlet saygıdeğer bir şey olarak görmediğim, bu toplumda böyle işlerin doğru düzgün yoluna gitmiyor falan görmedim mi? Ya hiçbir dönemde böyle bir vakayla karşılaşmadım. Ya. Şu dönemde bir şeyle karşılaşmadım. Neyi tutsan elinde kalıyor ya.
Evet, peki burada bitiriyoruz. Sevgili dostlar, mühim şeyleri burada bitiriyoruz. Cuma akşamı Clubhouse'da bu çerçevede bir değerlendirme yapacağız saat 21'de. Görüşmek üzere, şimdilik hoşçakalın.